Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Ersin Kılıç.
Merhaba, ben Talha Aynıcı.
İkisi birin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu sefer ekip tam. Ersin'e geçmiş olsun diyoruz.
Teşekkürler. Arkadaşlar, arada bir de öksürürsem kusura bakmayın şimdiden.
Evet, kısa bir gıcık problemi, öksürük problemi olduğu için iki haftadır programlara katılamıyordu Ersin. Hatta bazı arkadaşlar da acaba Ersin artık olmayacak mı demişti.
Bayağı değişik yorumlar gelmişti.
Evet, bayağı değişik yorumlar var.
Ta diskalifiye etti falan.
Değişik yorumlar. Ersin aramızda. Öksürürse de biz kesmeye çalışacağız. Fakat tabii teknolojinin el verdiği kadar. Burada size söz veremiyoruz hepsini keseceğiz diye. Ben hemen teknoloji haberleriyle başlıyorum arkadaşlar. İlk üç haberim Google'la ilgili olacak. Google'ın tepe yöneticisi Eric Schmidt demiş ki biz Apple olan savaşı kesin olarak kazandık. Çünkü genel olarak akıllı telefon pazarına baktığımızda demiş %72'lik pay bizim, %14'lük pay da onların. Bu akıllı telefon pazarında Android işletim sisteminin artık lider olduğunun bir göstergesi demiş. Aslında pazar payları konusunda haklı, fakat genel olarak geliştiricilere dağıtılan para ve pazardan elde edilen kâra baktığımızda böyle bir oran söz konusu değil. Halen Apple burada üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Çünkü sonuç olarak bir Android cep telefonu yurt dışından $100-$200 satın alabiliyorsunuz. Hatta $50-$100'ların altında tabletler satılıyor Android işletim sistemli. Fakat bir Apple cep telefonunu...
Şarj aletini alırsın bu
fiyata. Evet, yani öyle bir fiyata satın alıyorsunuz.
$500'dan açılıyor kapısı.
Ya burada Apple'ın başarısı %14'lük pazar payında pahalı telefonlarla yer alması.
Aynen
yani
öyle.
Yani pahalı cihazlarla yer alması. Bu konuda tamam, pazar payı konusunda haklı olabilir ama gerçekten de hala geliştiricilerin ilk ürünlerini %14 pazar payına sahip iOS'a çıkartmaları bir şeyin de göstergesi aslında.
Hani şeyi de söylemek lazım. Sonuçta büyük şirketlerin amacı kar etmek ve kar kimin daha büyükse o daha başarılıdır diye düşünüyorum yani.
Ya tabii kar daha fazlaysa.
Pazar payı olarak tabii ki Google daha iyi,
evet,
ama.
Evet, daha iyi bir durumda. Burada liderliklerini ilan edebilirler diyoruz. Ama tabii ki karlılık açısından duruma bakarsak durum farklı.
Tam tersi.
Bir diğer haber de yine Google'la ilgili. Biliyorsunuz şimdi Google'ın ülkemizdeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi hükümetle, devletle karşı karşıya geldiği nokta. Hani bu içerikleri falan bir kenara bırakıyorum. Asıl nokta vergi ödememesi. Google şu an Avrupa'da da çok fazla tartışılıyor. Bizim ülkemizde de çok fazla tartışılıyor. Çünkü reklam gelirinden inanılmaz fazla bir kazanç elde ediyor reklamlardan. Fakat hiçbir şekilde vergi ödemiyor. Bizim de ülkemizde devletimizin ileri gelenleri diyorlar ki madem bu ülkeden reklam göstererek, Türkçe içerik göstererek para kazanıyorsun, sen bunun vergisini vermek zorundasın arkadaş diyorlar. Yani bir ofis aç, bize vergisini öde. Fakat durum şunu gösteriyor ki Google Amerika'da dahi vergi vermiyor. Çünkü Bloomberg Google'ın bir şeyini yakalamış. Google Bermuda'daki açtığı bir şirkete $9.8 milyar kaydırmış. Bermuda'yı şöyle özel kılan bir durum var. Burada gelir vergisi yok. Burası İngiltere'nin sömürgelerinden bir tanesi artık. Hani bu dış ülkelerinden bir tanesi. Valilikle yönetiliyor. Burada gelir vergisi olmadığı için de siz direkt milyarlarca para kazanıp böyle aktarımlar yaptığınız zamanlarda
adamlar baya baya para aklıyorlar yani.
Evet, para aklıyorlar ama yasal bir şekilde aktarıyorlar. Bunu büyük şirketlerin birçoğu yapıyormuş. Şu an Amerika'da da bunu nasıl önüne geçeriz diye tartışmalar başlamış.
Hani şey de diyebiliriz, yasal ama işin çakallığına kaçmış.
İşte şey yani. Kılıfını bulmuşlar, evet. Uydurmuşlar. Bir de şöyle bir şey var. Amerika'da vergi kaçakçılığı çok büyük suçlardan birisi.
Evet. Yani vatan hainliğine eş olarak
aynen
görülüyor.
Aynen öyle yani, çok ciddi bir şeye sahip. Suç oranları arasında hani nasıl diyeyim, az yapılan bir şey. Çünkü çok ciddi yaptırımları var, karşılığı var. Hatta Breaking Bad'de bile biliyorsun,
evet, evet.
Uyuşturucuyu bile imal etmenin daha şey olduğu söyleniyor. Nasıl desem,
vergiden daha
hafif suçları olduğu falan söyleniyordu. Ben de oradan aklımda kaldı.
Mesela burada enteresan bir not var. İngiltere'de çok fazla tartışılıyormuş bu olay. Fakat Google diyor ki biz İngiltere'den $4.1 milyar gelir elde ettik, $10 milyon vergi ödedik arkadaş. Biz hakkımızı veriyoruz diyor. Türkiye'de olsaydı %30'unu vermek zorunda kalacaklardı. Gerçekten hani burada bir adaletsiz bir durum var. Kim haklı bilmiyorum. Tabii ki vergiler az olmalı. Sonuçta bu şirketler bir çaba gösteriyor, bir emek verip kar elde ediyorlar. Ama bunun da devletin bazı işlerinin yürüyebilmesi ve devamı içinde
dengeli bir vergi ödemesi olması.
Dengeli bir vergi ödemesi olması lazım. Hiç vergi ödememesi gerçekten tehlikeli ki büyük ihtimalle bu Bermuda'ya aktarılan paralarla ilgili yakında bir düzenleme gelecektir. Avrupa Birliği Komisyonu'nun da bu konuda bir çalışması varmış. Bakalım gelecekte neler
Amerika'da
göreceğiz.
Amerika'da onun peşini bırakmaz diye düşünüyorum.
Büyük ihtimalle o paranın peşini bırakmayacaklardır.
Kendi şirketi zaten.
Yine bir diğer Google'la ilgili haberdi. Bu aynı zamanda Apple kullanıcılarını, iOS kullanıcılarını da ilgilendiriyor. Biliyorsunuz yine iPhone 5 ile beraber iOS 6.0 ile tanıştık aslında. iOS 6.0'ı en özel kılan özelliklerden bir tanesi hiçbir Google uygulamasına yer vermemeleri ve harita özelliğinin de tamamen Apple tarafından yeniden tasarlanmasıydı. O kadar kötü bir harita özelliğine sahipti ki, biliyorsunuz harita özelliğini kullandığı için kaybolanlar.
Dereden tepeden gösteriyor.
Dereden tepeden çıkanlar, yoldan çıkanlar vardı.
Şey söyleyeceğim, onunla ilgili bu hafta bir GIF vardı, böyle işte telefona bakıyor. Sağa dönün diyor. Böyle bir
kaza bir araba. Koyuyor.
Araba sağa doğru.
Şimdi İstanbul Beyazıt diye yola çıkıp Ardoğu Beyazıt'a gidenler falan.
Harita aynen o şekilde çalışıyor değil mi? Kullanıcılar bir şekilde artık Google Maps'in geri dönmesini istiyorlardı. Sevindirici haber, Google Maps tekrar App Store'da yerini aldı. ve çıkar çıkmaz da en çok indirilen uygulamalar arasında yerini aldı. Türkiye'de henüz indirilemiyor. Maalesef. Türkçe olmasına rağmen Türkiye için yayınlanmamış durumda. Kısa bir sürede yayınlanacaktır. Şöyle de enteresan bir not düşelim. Google demiş ki iOS için yayınladığımız haritalar özelliği Android'dekinden daha gelişmiş özellikler içeriyor.
Bu da bir İnatlaşma şey falan mı var acaba orada bile?
Yani inatlaşma da olsa bir çıkıyorsun diyorsun ki biz Apple'a karşı savaşı kazandık. Evet. Bir yerde çıkıp diyorsun ki biz oraya daha fazla özellik sunduk. Demek ki Google bile işin nerede karlı olduğunu farkında ki
yani
o tarafta daha fazla özellik sunmaya devam ediyor.
Yani Apple'ı da aslında burada birazcık tebrik etmek gerekir demeyeceğim ama çünkü sonradan hani zoraki olarak gelmiş bir uygulama. Yine de hani rakibine yer vermesi, hani kullanıcılarını düşünmesi de...
Ya burada tabii ki öyle hani, ama...
iTunes açık zaten platform. Açık bir platform. Evet. Hani parasını veren istediği uygulamayı direkt olarak...
Yasal uygulamalar geliştirdikleri sürece isteyen istediğini yayınlayabilir. Evet. Hatta Microsoft'la da son dönemde bir çatışmaları var. Biliyorsunuz Microsoft Office 2013'i hem iOS hem de Android için yayınlayacak. Sadece Windows platformuna özel kalmayacak bu uygulama. Fakat Apple her uygulama satışından %30 kar aldığı için bugün Microsoft'la aralarında böyle bir sürtüşme var. Ya Microsoft paralı satacağım ama %30 çok fazla sana vermek
nerede
istemiyorum diyor. O da diyor ki buranın kuralları böyle.
Ama sonuçta kural koyduysa Microsoft'un da tek
yapacağı İstiyorsan hiç
şey.
Gelme diyor.
Parayı veren düdük çalar.
Aynen bakalım ne olacak, sonuçlar çok önemli.
Evet, oyun dünyasına geçtiğimizde aslında bayağı bir yoğun bir dönem bizi bekliyor. Geçtiğimiz hafta sonu arkadaşlar VGA ödül töreninden dolayı birçok yeni duyuruyla ve yeni videolarla karşılaştık. Direkt olarak ilk oyunla başlayalım. Last of Us'ın yeni videosu yayınlandı. Bana göre 2013 yılının en ağır bombası Last of Us'tır. Bu yeni videoda ilk dikkat çeken nokta ise hani bir salgın olduğunu biliyoruz. İşte mantarlardan gelen bir virüs dolayısıyla insanlar mutasyona uğruyor. Hatta bununla ilgili bir belgesel de vardı işte karıncaların üstünden.
Evet, zaten oyunda öyle evet, birazcık duyurulmuştu. Hani
aslında gerçeğe dayalı bir virüs yani gerçek yaşamdan alınan bir virüs. Videoda ilk dikkat çeken nokta salgından öncesine ait görüntülere de yer verilmiş. İşte insanlar kaçışıyor filan. Demek ki burada hikaye açısından bayağı önemli noktaları gösterecekler. Bir diğer nokta da Ellie karakterinin oyunda aslında beklenenden çok daha önemli bir yere sahip olduğunu görüyoruz. Çünkü hem böyle oyunda karşılaştığımız hemen hemen herkes, bütün karakterler Ellie hakkında bir yorumda bulunuyor ve kızın çok önemli olduğunu belirtmişler. Bu konuda sen ne diyorsun Talha? 2013 yılının sence yılın oyunu olur mu?
Aslında 2013'te çok ağır bombalar var. 2012 yılına göre çok daha heyecanlı, hareketli geçecek. Benim için BioShock Infinite var, GTA 5 var, Last of Us var. Yani bence en iyiler arasına girecektir çünkü Naughty Dog yaptığı işin hakkını veren bir film. Her ne kadar ben Uncharted 3'ü 2'ye oranla biraz daha zayıf görmüş olsam da yani eskiden gelen Crash Bandicoot'lar falan. Yani bu konuda Naughty Dog zaten kalitesini belirtmiş bir film var. Last of Us'ın ben başarılı olacağına inanıyorum. Senin dediğin gibi videoda benim de dikkat çeken olaylardan birisi şey oldu mesela. Hani post apokaliptik kıyamet sonrası bir dünya var ama
zaten çok ilgi çekiyor.
Şey var mesela, ben sadece iki karakter görürüz, ara sıra da birkaç karakter karşımıza çıkar diye düşünüyordum ama böyle askeri yönden kontrol altına alınan bölgeler falan da karşımıza çıkacak gibi görünüyor. O bana gayet şaşırtıcı geldi.
Yani büyük ihtimalle sonun herhalde şeye bağlayacaklar, kız ilacın aslında kendisi.
Olabilir.
Hani buradaki bütün herhalde sorunları bitirecek.
Bir I'm Legend'a bağlayacak.
Filmi spoiler verdi oyun. Ben oynamam artık bu oyunu.
Böyle bir şey olacak. Tabii ben bu oyun hakkında şöyle bir düşünceye de sahibim. Tamam, inanılmaz güzel bir oynanış videosu gösteriyorlar. Fakat nedense videoları mükemmel olan bazı oyunlar biliyorsunuz büyük patlamalarla beraber geldiler. Umarız oynanış kısmında kullanıcı yeterli esnekliği sunar.
Hani şey mesela ben Gamescom'da oynanış kısmını da görmüştüm. Hani olayın script olmadığını zaten bize gösterdiler farklı farklı oynanış kısımlarıyla. Ama hani Naughty Dog'un da geçmişine baktığımızda patlayan hiçbir oyunu
yok. Evet. Yok. Öyle hani bir garanti
böyle
var.
Destek olduğu bazı oyunlar var başka bir firmanın olduğu. Onlardan patlayanlar var ama fakat kendisi yapıp da patlayan bir oyun olmadığı için Last of Us'ın da patlama ihtimali çok çok düşük. Bu arada oyunla ilgili bir diğer yenilik de multiplayer modları ortaya çıktı. Oyunun ön sipariş sıraları yayınlandıktan sonra işte oyunun multiplayer modları için kostümler, ekstra içerikler derken bir multiplayer modunun olduğu da gözükmüş oldu. Henüz tabii hiçbir video olmadığı için.
Uncharted benzeri bir şeydir
evet,
diye düşünüyorum.
Hatta benim aklıma şey geliyor. Bir taraf böyle infected işte zombiler, mantarlı zombiler olur. Diğer taraf insanlar falan. Böyle farklı modlarda herhalde
evet,
koyabilirler.
Ama ben bu tarz oyunlarda multiplayer modunun çok güçlü kalacağını,
tabii,
ilgi çekeceğine inanmıyorum. Çünkü ne bileyim Call of Duty gibi bir oyun varken, Battlefield gibi oyunlar varken.
Uncharted'da zaten çok oynanmadı.
Ya aynen öyle. Multiplayer
hani
modunu biraz da
şey gibi düşün. Ana yemeğin yanına böyle bir
evet. Aslında hani şey oldu. Standart oldu. Mecbur koyulması gereken bir şeymiş gibi oldu senin dediğin gibi.
Evet.
O yüzden ana yemeğin yanına tatlı gibi bir şey olacak.
Bir diğer videomuz da aslında VGA'nın ve geçtiğimiz haftanın en büyük sürprizi Phantom Pain adlı bir video yayınlandı arkadaşlar ve hemen hemen bütün herkesin kafası karışmış durumda. Hani Metal Gear Solid 5 olduğunu söyleyen var. Hideo Kojima'nın yaptığı bir şaka olduğunu söyleyen var. Fakat videoya baktığımızda kesinlikle etkileyici olduğunu herhalde herkes düşünüyordur.
Evet, şakaysa da pahalı bir şaka çünkü evet. Oldukça fazla emek harcamışlar. Bu kadar emekten yani, sonra hani, bir şaka yaptık demezler.
Kojima da gerçekten bu şakayı yapabilecek bir oyun yapımcısı olduğu için
evet.
Hani böyle bir şey desek ya işte bu şakaydı dese herhalde kimse garipsemez. Fakat videoya baktığımızda çok ilginç detaylar gözüküyor. Hatta Talha sen araştırmıştın. NeoGAF'ta bayağı bir ilginç özellikler gözüküyor. İşte Kıbrıs haritası gözüküyor, prizler gözüküyor. İstersen bu detayları senden alalım.
Phantom Pain'le ilgili bayağı oyun delisi arkadaşlar. Ki NeoGAF forumunu takipçilerimiz de biliyordur. İncini cincini çıkartmışlar. Tebrik ediyorum onları da. Şimdi en önemli detaylardan birisi oyunun başında doktor Big Boss'la konuşan doktor ki Big Boss olduğuna inanıyorum ben karakterimizin.
Snake'e benzeyen bir karakter. Snake'e
benzeyen bir karakter. Doktorun arkasında yer alan haritada Kıbrıs haritası var. Yani daha dikkatli bakarsa arkadaşlar kendileri de zaten göreceklerdir izleyicilerimiz. Bunun dışında yine Big Boss'un süründüğü yerlerde aşağıda bulunan prizlerde İngiliz prizleri var. Şimdi Kıbrıs'la İngiltere ne alaka diyeceksiniz. Aslında Kıbrıs İngiltere sömürgesi. Hani her ne kadar Rumlar ve Türkler orada birazcık bir çatışmaya düşmüş olsa da İngiltere sömürgesi ve orada da İngiltere prizleri kullanılan ülkeler arasında Kıbrıs'ta geçiyor ve bu şekilde hikayenin büyük ihtimalle Kıbrıs'ta geçeceği ki 1960'larda geçeceği söyleniyor hikayenin. Bunun dışında biliyorsun bir de videonun sonunda yer alan bir
evet,
karakterimiz
karakter
var.
Hani havada uçan ben bu karakteri şeye benzettim işte Metal Gear Solid 1'de karşılaştığımız Psycho Mantis'e benzettim. Hani direkt olarak böyle ellerini açmış bir şekilde
evet,
uçuyor.
Evet, hep o onun karizmatik duruşu.
Çok kısa bir sahne tabii. Yani
buradan saliselik hatta saniye böyle bir saniye dondurursanız anca görebilirsiniz. Sadece ayaklarının böyle havalandığını görüyorsunuz ve elleri gözüküyor. Hani bir diğer aklımıza gelen nokta da mesela burada yüzü yanan bir karakter var. Acaba Grand Zeros'la böyle
Grand Zeros'taki
karşılaştığımız bir kötü karakter vardı. Direkt olarak yüzü yanmıştı. Hani acaba bir Grand Zeros'un arka planında yaşananları gösteren bir video da olabilir.
Şöyle ufak bir parantez açalım. Oyunun PS Vita'ya özel olacağı gibi bir söylenti de var. Umarım yani
söylenti
ekstradan
söylenti
gelmesi evet, lazım.
Bu PlayStation Vita'yı aşar yalnız grafiklere baktığımızda biraz öyle duruyor.
Zaten yeni nesil
sadece videolarla kalır.
Söyleniyor. Tabii tam olarak platformu da ya, belli değil.
Tam aslında yeni nesil demek biraz yanlış olur. Last of Us'a falan baktığımızda evet. Çok da farklı grafikler sunmuyor. Yani oyun tamam ışıklandırmaları iyi kullanmışlar ama grafiksel manada bir sanat eseri gibi de evet. Değil.
Hani şeyi de söylemek lazım. Hani Snake'e benzettik. Fakat Metal Gear Solid serisinde hani sol kolu kopan bir karakter yok. Ocelot var. Onda sağ kolu,
sağ kolu kopmuştu.
Hatta daha sonradan işte
solak bir Liquid, revolver.
Liquid Snake'in DNA'sını aldığı için yeniden kolu yerine geliyordu. Hani bu konuda da hikaye ne tarafa gidecek? Çünkü Metal Gear Solid 4'ü de düşündüğümüzde hani Big Boss olmasının ihtimali de çok düşük. Çünkü burada genç hani Big Boss'un 4. oyunda
karşılaştığı Peace Walker'dan sonra
evet. Daha genç bir karakter gözüküyor.
Gerçi Metal Gear'ın hani hikayesini de çok sulandırdılar. Bunu da işte bilmem kaçıncı yumurtadan şu ikiz deseler.
O, olabilir yani.
Yani hikayeyi bir şekilde kimse sokarlar. Garip, kimse garipsemez herhalde.
Ben Hideo Kojima'nın farklı sürprizler yapacağını düşünüyorum. Nasıl Ocelot'un gençliğini falan gördük. Evet. Burada da herhalde şeyin falan gençliğini görebiliriz.
Hani
Psycho Mantis'in falan.
Oyundaki kötü karakterlerin geçmişi de gözüküyor olabilir. Neden evet. Kötü olduklarını da gösterebilirler.
Valla bekleyip hani göreceğiz.
Sonuçta şey diyebiliriz bu video için. Herkesin kafaları gerçekten karıştı yani.
Evet, karışmış durumda. Bakalım sonuçlar ne olacak?
Ne olacak?
Umarım patlama yaşanmaz.
Umarız.
Bir videodan ibaret değildir. Şimdi yeniden teknoloji dünyasına dönüyoruz. Burada aslında bizim bu hafta için yayınladığımız önemli bir röportaj vardı. Tamer Şahin'le yaptığımız ve hackerların birazcık da yaşantılarını, bilgileri nasıl çalıp sattıklarını içeren bir teknoloji gündemi yayınladık. Bundan bayağı fazla tepki geldi. Mesela TTNet'te orada Tamer Şahin'in açıklamaları vardı. TTNet bizi izliyor diye aslında bilgilerimizi kayıt altına alıyor ve Pom isimli bir şirketle paylaşıyor diye. TTNet'ten hemen de açıklama geldi. Bizi arayıp hemen bir açıklama yayınladılar. Yani hacker dediğimizde aslında olay herkesin takibinde. Özellikle internet servis sağlayıcıları bu konuya çok fazla eğiliyorlar. Haberim de yine hackerlarla ilgili. Biliyorsunuz Anonymous isimli bir örgüt mü diyeyim artık, hacker topluluğu mu?
Dünyaca tanınan bir
evet, topluluk. Hacker topluluğu var ve bu hacker topluluğunun altında da bir Ghost Shell isimli bir oluşum varmış. Yine bunlara bağlı fakat ayrı çalışıyor. Yani resmen böyle değişik örgütler gibi, devlet kurumu.
Adamlar alt kol falan oluşturmuşlar.
Alt kol falan oluşturmuşlar. Bu grup McAfee'nin açıklamasına göre NASA ve Avrupa Uzay Ajansı gibi kuruluşlarda içinde bulunduğu ve eğitim kurumlarının da birçoğunun yine içinde bulunduğu böyle topluca bir kısımdan 1.6 milyon kullanıcının bütün kişisel bilgilerini ele geçirmiş. Ve bunları yayınlamaya başlamışlar. Bu çok ciddi bir olay.
Daha önce yaptıkları eylemlere baktığımızda hani inandırıcı geldi şahsen.
Evet, yani yapan açıklama yapan güvenlik kuruluşu da sonuçta hepimizin tanıdığı saygın kuruluşlardan bir tanesi. Yani güvenlik alanında oldukça fazla çalışması mevcut. 1.6 milyon rakamı da çok büyük bir rakam. Ve Ghost Shell demiş ki biz bunu, hani açıkları da söylüyoruz size hangi açıkları kullandığımızı. Biz bunu tamamen sizin yararınız için yaptık, toplum yararı için yaptık. Bilginin özgür olduğunu inanıyoruz demiş. Fakat yani kişisel bilgisini paylaştığı insanlar bu kurumların çalışanları neyin özgürlüğü? Yani adam zaten eğer kişisel verilerini paylaşmak istiyorsa Twitter, Facebook hesabını herkese paylaşır. Açık hale getirir yani.
Yani eğer gerçekten de faydalı bir şey yapmak istiyorlarsa sadece biz böyle bir şey yaptık demeleri yeterli olabilirdi.
Düzeltin desin. Ha,
evet. Hackerlığa da baktığımızda aslında hackerlığın da iki çeşidi var işte. Bir tanesi hani açıkları bulduğu zaman
işte beyaz hacker falan diyorlar ya.
Hani bildirdiği zaman siz sitenizde böyle böyle açıklar var veya yapınızda böyle böyle açıklar var sisteminizde. Bu açıkları kapatın diye uyarı veriyor. Fakat bazısı da bu açıklardan yararlanarak aslında oradaki bilgileri alıyor ve yayınlamaya başlıyor. Hani bu yayınlanması tabii ki yasal değil.
Tabii bir de şey de bilmiyorsunuz. Belki ele geçirdikleri bilgiler ticari bir değer taşısa satacaklar yani. Tam o konuda emin olamıyorsunuz. Umarız hani bu tip olaylar azalır ya da en azından bir açıklama, daha farklı bir açıklama yapılır. Yani neden firmaya, böyle bir eylem yaptılar, tepki neydi?
O firmaya bile satabilirler sonuçta.
PlayStation 3'ten çalınan bilgiler satıldı.
Evet.
Bildiğim kadarıyla benim kredi kartlarım, hesaplarım falan hep şey olmuştu, iptal edilmişti.
Tabii hep sıkıntılı
yani
işler.
Bildiğim kadarıyla da yine Anonymous yapmıştı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Aynı grup yapmıştı. Yani, yani iyi niyetli olduklarını düşünmüyorum ben. Yani
satıldıkları anda zaten tamamen olayın iyi niyetinden çıkıyor ve kar amaçlı bir oluşum olduğunu gösteriyor ki hiç hoş değil, bu hırsızlık da eş zaten evet. Tamamen. Yani sanal da olsa, gerçek de olsa hırsızlık oluyor. Biz kopya oyunları her zaman diyoruz ya, bu iş hırsızlıktır yapmayın diye. Aynı şey. Aynısı. Bilgileri çalmak da. Yani ben açıktan yararlandım demek bu olayı örtbastır etmiyor. Evinizin kapısını açık unuttunuz diye kimsenin o eve girip bir şeyleri çalma hakkı yok.
Hakkı yok aynen.
Evet.
Yani. Bir diğer haberimiz de aslında bu tamamen farklı bir haber. Yine bir araştırmayla ilgili. Araştırmacılar LCD tabanlı lens geliştirmeyi başarmışlar ve bu teknolojiyle ileride gözümüze takacağımız lensler sayesinde hiç bu akıllı gözlüklere falan ihtiyaç kalmadan da cep telefonumuza gelen bir mesajı okumak veya haritada yönümüzü bulmak gibi işlevleri yerine getirebileceğimizi düşünüyorlar. Fakat bu LCD tabanlı lenste şöyle bir enteresan şey var. İlk görüntülemeyi başardıkları şey dolar işareti olmuş. Yani amaçlarını burada direkt olarak belli etmişler. Yani biz bundan çok para kazanırız falan diye öğrenciler heyecanlanmışlar herhalde.
Şey geldi burada aklıma. Cem Yılmaz'ın bir gösterisinde işte hani bu 2012 filmini yapan soy ismini unuttum şimdi. Emerik soy isimli bir şey vardı. İşte siz o filmi yapın, biz Emerikliyiz. İlk şeyi belli ediyor bu da.
Bunu da Belçika'daki Gent Üniversitesi'nin araştırmacılar başarmış. Hani dolar işareti Belçika'nın bile para birimi değil. Hani euro yaparsın, bir şey yaparsın dolar nedir arkadaş ya?
Dünya çapında şey gönderiyorlar. Hani bu Batman mesela, işareti var ya.
Biz bulduk, bize para verin gibilerinden bir işaret bu. Bilmiyorum ileride nereye kadar varır bu teknoloji. Tabii ki şimdi bu yaptıkları şey göze takılabilen bir lens bile değil. Sadece lens kıvamındaki bir objeye, küresel bir objeye LCD'nin hücrelerini yerleştirmeyi ve burada görüntü elde etmeyi
başarmışlar. Bu kadar küçültülebildi.
Yani evet şey. Ama enerjiyi tabii ki dışarıdan sağlıyor. İleride olur da gözümüzdeki sudan, işte vücut ısısından filan enerjisini kendi sağlar da bu tip böyle görüntü vermeye başlarsa... Hani...
Şey geliyor, sci-fi filmlerde var ya, gözünü takıyor lensi böyle.
Evet, işte,
ben direkt Terminator isterim zaten. Bana oradan bir çift Terminator gözü verin.
İşte aslında bunun
diye.
İleriki versiyonunda şunu söylüyorlar. Güneş gözlüğü olarak bile lensi kullanabilirsiniz
evet,
diyorlar.
Olabilir.
O önemli bir şey. Hani güneş gözlüğü mesela, güneş çok yoğun bir şekilde gelmeye başladı. Gözünüzdeki lens karartarak kendini.
O da iyi.
Güneş gözlüğü fonksiyonu görmeye başlayacak. Ya da kısa devre yapacak. Gözünüzden olacaksınız.
Allah emir.
Enteresan durumlarda.
Ben gözüme takmam yani böyle bir lensi.
Zaten lens takmak çok zor bir şey. Bir de dijital bir şey gözünüze takmak, ara sırada onu şarj için çıkartmak falan tam ölüm. Yani şarjı ya da yolda böyle araba sürerken kapandığını düşünsenize.
Arıza yaptığını
falan.
Sağ ol hocam.
Tam sıkıntı.
Evet, buradan oyun haberlerine devam ediyoruz arkadaşlar. Bir diğer videomuz da Bioshock Infinite ile alakalı. Gene VGA'da yayınlanan bir video.
Kudurayım burada.
Talha Bioshock
çıldırayım burada.
Talha'nın gözlerinin parladığını görüyorum. Bu videoda direkt olarak hani Elizabeth karakteriyle tanıştığımız ana yer verilmiş.
O nasıl bir isimdir arkadaş?
Evet, ismi biraz... Türkiye için bayağı bir sakat.
Hep Recep İvedik yüzünden bunlar.
Sonrasına baktığınızda ise bayağı bir aksiyon sahnesiyle karşılaşıyoruz ki aksiyona hakikaten bayağı bir yer vermişler işte. Zaten Bioshock Infinite ile ilgili daha önce de konuşmuştuk. Bu kancı muhabbeti gerçekten nasıl oturtacaklar oyuna? Tam olarak işlevini gerçekleştirebilecek mi? Bu konuda bayağı merak ediyorum ama fakat aksiyonun diğer Bioshock oyunlarına göre daha yüksek olduğunu da söyleyebilirim.
Aslında bu oyun herhalde Blu-ray'de film olarak falan verecekler. O kadar fazla sahne yayınladılar ki video.
Zaten şöyle bir şey var. İki film, özür dilerim, iki tane oyun içeriğine sahip olduğunu söylemişti kendi oyunun yapımcısı. Bu kanca muhabbetine kısaca ben yorum getirmek istiyorum. Hani çoğu insan şey olarak düşünüyor.
Şüpheli.
A noktasından B noktasına gidecek, sadece görüntü amaçlı olduğunu düşünenler var.
Dinamik tamamen ben yapmış
olduğum, evet, yapmış, görmüş olduğum, bütün, okumuş olduğum daha doğrusu bütün ön incelemelerde şu noktaya dikkat çekmiş yazarlar. Oyundaki bu yapının tamamen özgür olduğu. Sen hatta bu kancayla ilerlerken kendini yavaşlatıp hızlandırabildiğini, İşte sağa sola istediğin gibi gözetebildiğin, hatta istediği şey zaman var, bu şekilde yolculuk edebildiğinden bahsetmişler.
Düşmanlarla karşılaşıyorsunuz. Hani isterseniz aşağı atlıyorsunuz, isterseniz düşmanı aşağı atma gibi özgürlüğünüz de var. Ama hani oyunu bayağı bir hızlandırmış bu kanca yapısı.
Yani şey olarak da dünyaya baktığımız zaman biliyorsun bu da bir roman uyarlaması bir oyun. Beyaz Şehir'deki İblis diye bir romanın uyarlaması. O romanda ben o romanı bitirdim zaten. Direkt oradan esinlendik falan deyince aldım bitirdim romanı. O romanda daha önce Amerika'da yapılmış dünyanın en büyük fuarlarından birisi. Dünya Ticaret Fuarı yapılmıştı. Ve tarihe geçmiş bir fuar. O fuarla birlikte aynı dönemde yaşamış bir seri katil var. Hikaye. Amerika tarihinin de ilk seri katili. İlginç bir şekilde o da o dönemde ortaya çıkmış. Daha doğrusu kayıtlara geçen bir seri katil bu. Acaba bunun oyun dünyasına yani BioShock Infinite olan yansıması nasıl olacak? Görsel olarak o fuarın yapısını görüyorum ben anlatılan zaten roman hani ama
uçan
bir seri katil bekliyorum yani hikayenin içinde bir şey çıkacak gibi geliyor ama bilmiyorum ne olacak. Yani
kahramanımız seri katil olabilir mi diyorsunuz?
Yani öyle zannetmiyorum aslında ben.
Yok ana kahraman ama ana karakter zaten kurtarmaya geliyor Elizabeth'i.
Evet. Hani Elizabeth karakteri çok önemli bir karakter çünkü iki farklı grup var oyunda. Hani bir tanesini aslında Kızılderililere benzetebiliriz.
Kızılderililer Elizabeth'çiler var herhalde. Bir de Elizabeth'ten uzak duranlar var anladığım kadarıyla. Böyle bir grup var oyunda.
Hani bir tanesini Kızılderililere benzetebiliriz. Hatta direkt olarak boyalı falan olarak saldırıyorlar. Diğer tarafsa birazcık daha böyle hani hükümet tarafı askerlere
benzetiyor. Evet şey var mesela o
İki
şehirde.
Tarafta Elizabeth'in peşinde.
O şehirde.
Yalnız var ya konuş versene benimle oraya gidelim. Gülmeme geldi değil.
Beni bile oyundan soğuttunuz yani. Geçelim bu haberi.
Hani BioShock Infinite'da o zaman son olarak söyleyeceğimiz şey büyük bir merakla bekliyoruz. Evet. Yani 2013 yılının en iddialı yapımından
bakalım,
birisi olacak.
Bakalım Elizabeth oyunda nasıl bir görev üstlenecek.
Haberi kapatmadan önce kapak tasarımıyla ilgili de konuşalım.
Evet o da bayağı bir olay konuşuyoruz.
Kapak tasarımı yayınlandı. Hani kapak tasarımına baktığımızda BioShock serisine birazcık uzak olan bir kapak tasarımı. Hatta haberini de sen yapmıştın Tahla. Bu konuda Ken Level'da bir açıklama yapmış. Fakat yorumlara baktığımızda bizim üyelerimiz biraz bu açıklamayı yanlış anlamış.
Yanlış anlamışlar evet.
Hani Ken Level'ın yaptığı açıklamaya baktığımızda işte hani bizim oyunumuzu zaten bilen biliyor. Nasıl bir sanatsal yapı, nasıl bir ilerleyişi olduğunu biliyor. Fakat satış rakamlarının daha yüksek olması için
Assassin's Creed'e
evet,
benzettik.
Böyle bir yani. Kapak tasarımı tercih ettik.
Hani şey
hani
var
şey
ya.
Gibi düşünür
generic
bu?
Shooter.
Evet hani. Kapak tasarımı böyle, oyun da tamamen aksiyona yönelmiş.
Yani adam üstüne pelerin atsaymış herhalde. Assassin's Creed dediği üstte başlık atabilirlermiş.
Enteresan ya, biraz bayrağı şeye falan da benziyor. Red Dead Redemption'a benziyor. Zaten şey Modern var, Warfare 3'e benziyor.
Bu kapağı bu karakteri almışlar işte Red Dead Redemption'a yapıştırmışlar. Call of Duty'ye yapıştırmışlar.
Abi şimdi şöyle bir şey var. Bu kadar sanatsal güzel bir oyun yapıyorsun. Farklı bir dünya oluşturuyorsun. Satacak bu oyun 600 bin 700 bin. Evet. Mesela
hani
atıyorum.
Haklı bu konuda.
Adam haklı. Call of Duty çıkıyor. Bir haftada bilmem kaç milyar dolarlık ciro elde ediyor. Adam diyor ki buradaki mantık şu. Ya diyor ben böyle bir oyun yaptım. Zaten takip edenler bizim nasıl içeriğini bir içerik yaptığımızı
biliyor. Ya ben o şeye katılmıyorum
paketi
aslında.
Paketi değiştiriyorum diyor
paketi
abi.
Paketi değiştiriyor da şimdi. Paketi değiştiriyor. Belki de bu oyundan hoşlanmayan insan nasıl şu paketin üstüne bakıp shooter zannedip al satın
zaten
alacaklar.
Zaten ondan sonra.
Zaten onun için.
yani bu opera düzenleyip başına böyle action filmi şey yapmak gibi bir şey yani.
Hani zaten ondan sonra da bu kapak tasarımı BioShock serisinin hayranları tarafından çok eleştirilince farklı kapak tasarımları da koydular, oylamaya sundular. Hani o oylamanın
kutunun
sonu
içinden o da geldi
falan diyormuş.
Yok şöyle bir şey var. Şimdi bu sen bunu böyle alıyorsun abi oyunu. İçinden ekstra kapak çıkıyor. Sen değiştiriyorsun sonra.
Evet öyle farklı.
Tercih bir edilen kapağı şey yapacaksın.
Ya en azından bir seçenek sunmuşlar. Tabii ki oyunun kalitesinden hiçbir şüphemiz yok.
Ön sipariş
bir diğer
ya, hiç
duyurulan oyunsa aslında benim için çok büyük bir sürpriz oldu. Dark Souls 2. Dark Souls hani Souls oyunun devamlarının geleceğini zaten biliyorduk. İlk oyun Demon Souls olarak çıkmıştı. İkinci oyun Dark Souls olarak çıkmıştı. Fakat farklı bir isimle düşünüyorduk. Fakat direkt olarak Dark Souls 2 olarak duyuruldu. Hani videosuna baktığımızda oyun içi bir kısmı maalesef yer verilmemiş. Fakat CGI sahneleri bile izlediğimizde şöyle bir zaten Souls oyunlarının hayranları olanlar mest olmuştur.
Ben şeyi sormak istiyorum. Dark Souls'la alakası yok değil mi? Hani devam oyunu hani gibi gözükse de herhalde biraz daha farklı.
Şu an açıklanan bir şey yok. Muhtemelen bağlantılı olduğu yönler olacaktır. Fakat hani işleyiş zaten gene hani közleri alevlendirme üzerine olacaktır. Oyun dünyasının farklı yerlerine dağıtılan. Hani Souls oyunlarına baktığımızda da hakikaten çok farklı yapıda. Bu nesile baktığımızda hani benim sürekli olarak söylüyorum. Fallout 3 beni çok etkilemiştir. Eski yapıda etkileyen oyun ise Dark Souls'tu.
Zorlayıcı evet. Yapısı vardı.
Oynarken böyle eski oyunların o havasını hissediyorsunuz. Nasıl eskiden böyle işte PlayStation 1, 2 zamanında oynardınız ve zorlanırdınız. Zorlandıkça oyunlardan keyif alırdınız. Hani şimdiki oyunlara bakıyoruz. Sürekli mermi her taraftan geliyor. İşte altınlar,
i̇şte
paralar.
İşte daha çok hani casual
evet,
kitleye hitap etme
sistemi. Hani Dark Souls
old school ve, oyunculara hitap eden bir oyun tam anlamıyla.
Souls tamamen bu oyunculara hitap eden bir yapısı var. Hani oyunun zaten online sistemine de baktığımızda eşsiz bir sistem
olduğunu görüyorum. Çok enteresan bir sistem var. Evet, benim çok hoşuma gidiyor.
İmza atma sistemi var. Başka bir oyuncu sizin dünyanızı istila
edebiliyor. Mesaj bırakabiliyor.
Hani zaten istila ettiği zaman da bile bayağı bir en baba korku oyunlarına bile taş çakartacak bir atmosfere büyünüyor. Çünkü hani mesela Mesut seninle beraber oynuyoruz. Sen zaten karakterin belli bir seviyeye geldikten sonra diğer karakterlerin dünyalarını istila edebiliyorsun. Hani istila edenler de kendine güvenen karakterler. Yani öyle boş bir karakter gelip senin dünyaya...
Gelip sana kafa tutuyor.
Evet, kafa tutamıyor. Geldiği zaman zaten diyor ki işte Mesut senin dünyaya giriş yaptı. Ondan sonra bir gerilim müziği alttan. Hadi sen bakalım. Dolaştıkça birden
sonra Ethan'ı çekiyorsun arkadan. Birdenbire adam geldiği yeri gidiyor. O gerilim müziği falan bitiyor.
Eğer internet kesilirse o zamana kadar yaptığın her şey sıfırlanıyor oyunda. Hani bunun önlemini de almışlar. Hani öldüğün zaman
öyle
zaten...
Öyle kaçmak yok. Evet. Enseden yakalıyor insanı. Yani nereye gidiyorsun?
Bütün her şeyi düşünmüşler. Birisi geldiği zaman kesinlikle onunla karşılaşacaksın. Çünkü internet bağlantısı gittiği zaman oyun kapanıyor.
Özür dilerim, bir şey soracağım. Karşılaştığın zaman ölürsen de her şeyin gidiyor mu?
Tabii ki gidiyor.
O zaman internet kendine gelmiyorsan
zaten
tamam.
Zaten oyunda bir ruh toplama sistemi var. Her şey ruh üzerine. Evet. Satın aldığınız şeyler, işte upgrade sistemi, level atlama, her şey ruh üzerine toplanmış. Bazen bir oluyor işte 60 bin ruh falan toplamışsınız. Bir dahaki save noktasına doğru koştururken diyor ki işte bu sizin diyor dünyanızı istila ettiği adam mı geliyor seni öldürüyor.
O zaman ruhlarını alıyor. Oyun yine Diablo gibi sıkıntıyla da gelebilir. İnternet bağlantısı yoksa çalışmayacak.
Tabii ki internet bağlantısı yoksa çalışıyor fakat online sistemi çalışmıyor.
Online evet, içerikte hani sahip
single olarak oynayabiliyorsunuz. Çünkü oyunun online sistemi tamamen komplike. Mesela bir tarafı geçemediyseniz yerde imzalar görüyorsunuz. Sen başka bir oyuncuyu çağırdığın zaman o oyuncu gelip sana yardım ediyor. Daha kolay bir şekilde geçebiliyorsun.
Herkes yani dövmeye hani gelmiyor.
Hani internet bağlantısı kesikse direkt olarak offline olarak tek başınıza oynuyorsunuz tabii. Ama internet bağlantısı bağlı olduğu zaman...
Taktikler falan da var yanılmıyorsam. Ya mesela benim geçemediğim bir bölümü sen geçmiş oluyorsun abi. Sen şey yazıyorsun ya işte, not yazıyorsun.
Evet, not yazıyorsun.
Ben burayı böyle geçtim, sana da bunu tavsiye ederim falan filan diye.
Tehlike var.
Bu sistemi fakat... ben tamam işleyişi güzeldi. Şimdi internet bağlantım var, oyuna girdim, oynuyorum. Adamın teki geldi. Düşük karakter. Benim de internet bağlantım. Türkiye'deyim tabii ki. Oldu, koptu, bir şey oldu yani. Hop, benim bütün her şeyimi sıfırlayacak mı? Böyle bir saçmalık mı var yani?
Title ekranına dönüyorsun. Eğer öldüğün yere zaten oyunda da şöyle bir şey var. Mesela gidiyorsun bir yaratıkla karşılaştın. Öldüğün zaman ruhun oraya düşüyor. Hani oraya tekrar ölmeden ulaşabilirsen o ruhu tekrar toplayabiliyorsun zaten.
Ha, sıkıntı.
Ama giderken yolda ölürsen bu sefer o ilk kaybettiğin ruh düşüyor. Sonraki kaybettiğin ruhlar orada kalıyor.
Uzun lafı kısası hani, ruhuna Fatiha.
Mesela şeyi de söyleyelim. Notlardan bahsettik. Trolleyen oyuncular da oluyor. Mesela diyor ki aşağı atla diyor. Aşağıda diyor gizli bir şey var. Bir
atlıyorsun. Atlıyorsun aşağı.
Dipsiz uçurum. Yani oyun tamamen özgür bir yapısı var. Bu konuda, evet, bu konuda da mutlaka bu yeni oyunda
özel bir yapım.
Başarılı bir yere sahip olacaktır diye düşünüyorum.
Zaten evet. Seni bayağı heyecanlandırmış.
Evet, çok heyecanlandı. Yani 2013 yılında umarım çıkar. Mutlaka gene bir
en azından denemeye değer yani bu mekanikleriyle. Şimdi aslında hep oyunlardan konuşuyoruz. Oyuncu bilgisayarlarında iki tane aranan şey var aslında genel olarak oyunculara baktığımızda. Bir, performansı çok fazla olsun istiyorlar. Bir de fan gürültüsü benim oyun keyfimi bölmesin istiyor kullanıcılar. Çiftek'te aslında orta halli bir oyun bilgisayarı toplayıp iyi bir güç kaynağına ihtiyaç duyan kullanıcılar için 500 watt güç verebilen, 12 volt hattından da 44 ampere kadar güç beslemesi yapabilen bir güç kaynağı geliştirmiş. Bu güç kaynağı tamamen fansız çalışıyor. Ve %90'ın üzerindeki verimiyle de aslında elektrik faturanızda da katkıda bulunuyor. Verimin çok olması demek siz bilgisayarınızda en azından 500 watt kullanıyorken şebekeden de 500 watt'a çok yakın bir değer çekiyorsunuz anlamına geliyor bu. Eğer verimlilik düşükse güç kaynağında siz bilgisayarınızda 300 watt yakarken şebekeden 450 belki de 500 watt çekiyor olabilirsiniz. Bu tamamen güç kaynağınızla alakalı bir durum. Bu yüzden verimliliğin yüksek olması her zaman güç kaynaklarında aranan bir durumdur. Aynı zamanda tabii verimliliğin fazla olması daha az ısınıcı anlamına geliyor ki, şimdi burada bir yanlış anlaşılmanın önüne geçelim. Böyle biz fansız soğutucular, fansız güç kaynakları tanıtıyoruz. Bazen kullanıcılardan şikayetler geliyor. Bu sistemlerle tamamen fansız sistemler kurmaya kalkıyorlar. Böyle bir şey yaparsanız bilgisayarınız yanar. Yani bunu kesin bir şekilde söyleyelim. Buradaki güç kaynağı mesela iyi havalandırılan bir sistemin o havalandırmasından yararlanarak soğumayı başarabilen bir güç kaynağı. Yani eğer sizin sisteminizde hiçbir fan yoksa, bir egzoz çıkışı veya önden besleme fanınız yoksa...
Sadece işlemci fanıyla olmaz yani.
İşlemciyi bile fansız yapanlar var ki, bu sefer gerçekten büyük bir risk almış olursunuz. Bu iyi bir havalandırmaya sahip, en azından sessiz de olsa, iyi bir hava akışına sahip bir kasada kullanabileceğiniz bir güç kaynağı. Eğer sessiz güç kaynağı istiyorsanız da piyasa alternatifler bu şekilde artıyorlar. Bir diğer haberim de LG'nin 23 inçlik dokunmatik ekranıyla ilgili. 10 farklı parmağı algılayabilen dokunmatik ekran Full HD çözünürlük sunuyor. Tian panel kullanıyor. Tepki süresine baktığımızda 5 milisaniye, kontrast oranı da 1:1. Yani öyle über süper işte mükemmel grafikler vereceğim, süper parlak olacağım diyen bir ekran değil. Aslında öne çıkan özelliği 10 parmak dokunmayı algılayabilmesi. Ben şimdi burada hem kullanıcılarımız hem de size sormak istiyorum. Bu dokunmatik panel işine nasıl bakıyorsunuz? 23 inçlik bir ekrana dokunmak aynı zamanda parmak izleriyle de başa çıkmanız gerektiği anlamına geliyor ki genelde en son, en az temizlenen şey monitörlerdir PC'lerde. Evet. Çok az temizleriz. Hatta bazen bir leke olur. Ya ben kendimden söyleyeyim. Çok üşengecimdir. Kalır yani meyve yerken falan sıçramıştır oraya böyle bir nokta.
Nazar boncuğu gibi kalıyor
nazar
orada.
Nazar boncuğu gibi kalır yani. Onu en son artık evi temizlerken, odayı temizlerken falan sileriz. Parmak izlerini ne yapacağız onu bilmiyorum ben.
Yani açıkçası hani evdeki masaüstü bilgisayarda ben çok fazla dokunmatik ekran aramıyorum. Hani dokunmatik ekran özelliği tabii ki ileride ucuzlar, yaygın bir hale gelir. Ekstra bir özellik olarak hani monitörde yer alabilir. Fakat hani tabletlerde tabii ki dokunmatiğe o kadar çok alışırdık ki artık masaüstü PC'lerde de bunu koymaya başladılar. Fakat ben bir kullanıcı olarak açıkçası şu an için aramıyorum yani dokunmatik özelliği.
Ya aslında bir simülasyon oyununda çok farklı bir deneyim yaşatabilir. Hani Flight Simulator oynuyorsun.
Strateji oyunlarında da belki şey böyle karakterleri şey gönderme falan.
İşte o da çok uzak yani. Hani
gerçi mouse'u daha rahatını yapabilirken şöyle, doğru
hani
söylüyorsun.
Tablette oynarken hani bir simülasyon oyunu veya farklı bir oyunu hani anında böyle tak tak dokunabiliyorsun. Fakat işte hani masaüstü PC'yi şey yaptığında böyle bir
uzanman lazım. O evet, çok sıkıntı.
Şey yapmak hani bir şey.
Anormal bir şey çıkarıyor ortaya
bir
evde.
Tuş, sürekli kullandığımız tuş farklı bir yere atanınca böyle artık sinirlenmeye başlıyorsun.
Ya şimdi bir de evde çocuğunuz olacak falan dokunmaya alışacak. Yani bir gün bir geleceksiniz vermişsiniz 1.000 lira dokunmatik panele.
Şeker izleri falan be.
Şeker izini de geçtin. Delik var bir tane. Yani o da tam sıkıntı olur herhalde. Bilmiyorum nasıl olacak.
Yani pek oyuncular açısından da şey gibi gelmiyor ya böyle ilgi çekici gelmiyor açıkçası.
En azından bir soru
yani
soralım.
Yani Angry Birds falan oynayacak halimiz yok.
Evet, aşağıdaki ankete cevap versin izleyenlerimiz. Hani oyunlar dokunmatik ekranlara nasıl bakıyorsunuz diyelim. Yani
masaüstü PC'ler
evet, için. Masaüstü PC'ler için konuşalım bunu. Nasıl bakıyorsunuz değerlendirirseniz seviniriz.
Evet önümüzdeki hafta açıklayacağız. Buradan aslında az önce Bioshock'tan bahsettik. Talha'nın gözleri parlamıştı. Şimdi SimCity'den bahsedeceğiz.
Senin gözleri
parlayacak. Yani gerçekten en çok beklediğim oyunlardan bir tanesi.
Gökhan da kulakları çınlasın o da çok bekliyor.
Muhtemelen. Hani aslında konuştuğumuz oyunlar hep 2013'ün ne kadar başarılı geçeceğini de gösteriyor. Hani bu türde de gerçekten özlemiştik. SimCity ile ilgili de yeni bir video yayınlandı arkadaşlar. Bu videoya baktığımızda hani komşuluk ilişkileri ve şehrin yine işleyişi, dinamikleri konusunda bazı özellikler tanıtılmış. Hemen örneği verelim. Baktığımız örnekte direkt olarak Las Vegas benzeri bir şehir görüyoruz.
Yalnız şu videoda şehir mükemmel duruyor.
Evet, ışıklandırmalar
yani, inanılmaz duruyor.
Trafik hani bu, falan çok güzel ya.
Şehrin geçişi bile gerçekten çok başarılı oluyor.
Vegas değil de İstanbul'a burada, benziyor. Trafiğe baksana abi.
Vegas benzeri bir şehir inşa edilmiş. Fakat o kadar çok kasinolara, işte barlara, eğlence noktalarına odaklanılmış ki hani yerleşim planı birazcık uzak kalmış. Burada işte oynayan yapımcının daha sonradan oteller diktiğini, farklı yerleşim planlarını diktiğini görüyoruz. Fakat kısa bir süre sonra şebeke yetersiz kalıyor ve şehirdeki elektrik sistemi çöküyor. Hani baktığımızda aslında her şeyin hani her şeyi dikkat etmeniz lazım.
Çok dikkat etmeniz lazım. Şehir kurmanın zorluğunu burada anlıyorsunuz. Yani SimCity'de zaten benim en çok sıkıntı yaşadığım şey trafik sıkışıklıkları oluyordu. Ve belirli bir süreden sonra çöp arabaları falan yetmiyor. Şehir çöplüğe dönüyordu. Böyle hani, bir...
Mesela bir diğer örneği söyleyelim. Hani komşuluk ilişkileri dedik. Mesela Mesut seninle beraber online olarak oynuyoruz. Senin işte sen de şehir kuracaksın. Ben de şehir kuracağım. Ve diyelim senin itfaiye birimin daha yüksek. Hani benim orada bir yangın çıktığında direkt vay, olarak senin şehrinden yardım
çok istiyor. Tabii canım parasını verdiği sürece itfaiyemi de polisimi de sonuna kadar kullanabilir. Yani orada sıkıntı yok.
Şöyle bir şey yapacağız. Mesela bir diğer örnekte de videoda gene şehirde küçük bir karakol var. Ve belli bir süre sonra mafyanın peydahlandığını görüyoruz. Hani
yani her şeye gerçekten... Pis işler de bulaşıyor. GTA falan olmuş mu biraz? Hayır, San Andreas falan.
Koymadığınız en ufak bina bile aslında yeterli düzeyde koymadığınız popülasyona göre işte yerleşime göre yerleştirmediğiniz en ufak bir yer bile... İleride başınıza çok büyük bir bela olacağını görüyoruz evet, aslında.
Yani en ufak detaylara dikkat etmek
şöyle
lazım.
Şöyle çok önemli. Mesela nükleer santral kurmak biliyorsun her zaman tepki çekiyor.
Karşı tarafa dayan.
Karşı tarafı gazla kursun iki tane nükleer santral ver parasını da oradan çek elektriği. En temizliği
hani
bu.
Hani şeyden önce de konuştuk. Total Recall'da da vardı bir böyle bir örnek. İşte Avustralya Cumhuriyeti böyle işçilerin işte santrallerin olduğu yer olarak gözüküyor. Büyük İngiltere Cumhuriyeti ise böyle işte büyük binalar daha modern bir yer. Muhtemelen seninle oynarsak bizim durum kapışması bayağı bir olacak.
Bir şekilde teklif olarak size onu sunacağım.
Yalnız şeyi söyleyeyim pek bir kardeş şehir gibi de duruyor.
Kereleştirilmiş
duruyor
şey.
Yani, evet. Bir diğer haberimize geçelim. Geçtiğimiz hafta Crysis 3'ün sistem gereksinimleri açıklanmıştı. Ve bayağı bir hani ikiniz konuşmuştunuz bunun üzerine zaten. Bu hafta ise Seven Wonders of Crysis 3 adlı serinin
harikalı
ilk videosu yayınlandı. hani videoya baktığımızda oyundaki sinematiklerle birlikte oynanış kısımlarının da birleştiğini görüyoruz ki burada şeyi de söyleyelim. Book of Eli isimli bir film vardı arkadaşlar. Bunun görüntü yönetmeni olan Albert Hughes tarafından çekilmiş bu videolar. Hani öyle. Baktığımızda gene Electronic Arts Crysis'a gerçekten
çok fazla önem veriyor.
Tabii burada ekran kartı piyasası da ortaya çıkıyor. Evet. Hani sürekli olarak ekran kartı üreticileri i̇şte, Crysis gibi bir oyun
yaptı. Geçen programda çok fazla konuştuk. Donanım satışları durdu, iyi oyunlar çıkmıyor abi falan diyorlardı. Çıksın da hani biz de satmaya başlayalım. Hani
Crysis'in dinamikleri, oynanışı her türlü tartışılır fakat grafikleri kesinlikle tartışılmaz. Burada mesela şeyi de söylemek istiyorum. Cevat Değerli gene açıklamalarıyla Crysis 3'ü tabii ki şey yapmış.
Beni bile soğuttu kendini aradan en sonunda ya.
Böylesi açıklamalar açıkçası belli bir süre sonra özellikle günümüzde artık
İtici geliyor.
Samimi gelmemeye başlıyor.
Hemşerim olduğu halde adam evet. Türk oyun sektöründe ben bile bir yerden sonra yeter abi diyorsun ya.
PlayStation 3'ün gücünü tam olarak kullanmadık mesela bu açıklama. İşte bu oyunumuz konsolların gücünü tamamen sonuna kadar kullandı. Mesela Crysis 3'te de Crysis 3 hakkında da Cevat Değerli'nin yaptığı açıklama. Bu sefer konsolların gücünü tükettik artık.
Bittik, yani. Emdik demiş abi. %99 bir şey kalmadı
demiş.
Ya
hani diyordu hani konsollar yetmeyecek. Crysis tamamen PC evet, odaklı falan diyordu.
Crysis 2'de de aynısını söylemişti ama şey de söylemiş. Hani Crysis 3 PC'de 2-3 adım daha ileride olacak.
Ya öyle olsun. Zaten hani, artık PC'ye bir dönüş başlasın. Oyunların kalitesi artıyor evet. Hemen görüyorsunuz.
Bu neslinde yeni sonuna nesil, geldiğimizde özellikle.
Yeni nesil dediğimiz olan şu an PC'lerde yaşanabilir yani.
Fazlasıyla yaşanır hani herhalde. Aynen
söyleyelim,
öyle.
Söyleyelim. Cevat Değerli'nin bu açıklamalarından sonra bir kullanıcımız da yorum yapmış. Atma Cevat Din kardeşiyiz.
Doğru söylemiş.
Yani gerçekten böyle bu tarz açıklamalar çok fazla yapılıyor ve belli bir süre sonra oyun severlere böyle samimi gelmiyor yani itici gelmeye başladı. Hani zaten oyun çıktığında zaten grafik kalitesinin ne olacağı belli.
Aslında her mesela her Medal of Honor çıkışında derler ya bu sefer Call of Duty'yi ezeceğiz. Bu sefer ezeceğiz.
Yani sefer yaptık. Kim, hani inanmıyoruz. Sonuçta herkes tabii ki ürününü kötülemez. Ürün hakkında iyi
ama
şeyler
ama bu kadar söyler. Çok fazla da yani sürekli evet. Bir atıfta bulunmak, bir şeyler yani söylemek
de. Ben şunu da söyleyelim. Crysis 3'ün zaten grafikleri konusunda kimsenin bir şüphesi zaten yok. Yani yok.
Gerçi Crysis 2'yi gördükten sonra şüpheye düşebiliriz. Crysis 2 çok iyi grafiklerdi bir oyun değil
PC
mi?
İçin ama konsolda gerçekten
hani tabii konsol için biraz oyunu.
Hani bu açıklamaları da konsol üzerinden yapmış. Hani PC'de tabii ki farklı bir yapıda, PC'ye özel bir yapıda olacağını söylüyorlar. Muhtemelen çok daha iyi bir yapıda karşımıza çıkacak.
Bir güzel bir senarist falan bulsalar da şu hikayeyi biraz daha düzeltseler.
Düzgün bir hikayesi olsa değil mi?
Yani bu kadar para yatırılan, emek harcanan ve bu kadar popülariteye sahip bir oyunun bir senariste falan anlaşılabilir.
Derinliği olmayan bir konusu var. Yani derin olmadığı zaman da insanlara keyif vermiyor. Derin konulu oyunlar da genelde kitaptan geliyorlar.
Evet.
Yani kitap yazan adamlardan geliyor
burada
bu iş.
Burada önce oyunu çıktı sonra kitapları falan çıkıyor.
Değişik bir şey oldu. Şimdi ben teknoloji kısmında kısa birkaç habere değinmek istiyorum. Biliyorsunuz bundan önce Apple'ın yeni Mac Mini serisinde bir HDMI sıkıntısı olduğunu, bunu da Intel tarafından yeni yayınlanacak sürücüyle çözüleceğini belirtmiştik. Apple F güncellemesini yayınladı. F güncellemesi dediğimiz Apple'da sürücüler bildiğimiz sürücü şeklinde yayınlanmıyorlar. Direkt sistemin içine gömülü geliyor. Siz işletim sistemini kurduğunuzda direkt olarak sürücü mürücü her şey hazır oluyor. Bu güncellemeyle beraber artık HDMI sıkıntısı Mac Mini'lerde gitmiş durumda. Bütün Mac Mini kullanıcılarına kaç tane varsa artık Türkiye'de
hayırlı
uğurlu olsun diyoruz. İkinci haberim de LG'den geliyor. LG televizyon konusunda yenilikçi, monitörleri konusunda birçok kişinin kullandığı bir firma. Hatta beyaz eşyada da ülkemizde bir atılımları var.
Hatırı sayılır
bir tercih edilmiş rakamları var. Fakat konu cep telefonuna geldiğinde tüm kullanıcıların ortak noktası LG cep telefonlarına değer vermiyor, güncelleme yayınlamıyor. Bu firmanın cep telefonu alacağınız zaman güncelleme görmemeye alışın artık diyorlardı. Bunun ana nedeni de Optimus 2X'e 4.0 güncellemesinin veya o ilk çıktığı sürümden sonra herhangi bir güncellenmenin yayınlanmamasıydı. Sevindirici haber eğer Optimus 2X kullanıcısı kaldıysa tabii 4.0 güncellemesine artık ulaşabilecekler. Avrupa'da yayınlanmaya başladı. Bu da firmanın Nexus 4'ün üreticisi biliyorsunuz. Google'ın yeni Nexus 4'ünü LG üretiyor ve LG Nexus 4 olarak geçiyor. Nexus 4 ile beraber yazılım güncelleme konusunda bir değişim süreci içine girdiğinde göstergesi olabilir. Bundan sonra daha sık güncellemeler LG telefonlarda görebiliriz.
Hani baktığımızda aslında bu gecikmenin ne kadar büyük bir prestij kaybı olduğunu görüyoruz.
Çok önemli. Direkt yani kullanıcılar olarak, bütün cep telefonlarının evet. Altına direkt not düşüyorlar da LG'de güncelleme yoktur arkadaş alacaksanız dikkat edin
bulduğunuz
diye.
Bulduğunuz gibi bırakınız falan diye bir ibare vardır ya.
Şimdi
umarız bundan sonra gerekli
Optimus 4X HD için bir güncelleme bekliyoruz. Bakalım eğer onun için de güncelleme yayınlarsa gerçekten LG kullanıcıları dinlemeye başlamış yolunu bulmuş diyebiliriz. Bir diğer haberimiz de Twitter'la ilgili. Twitter bu hafta içinde artık çektiğiniz fotoğraflara aynı Instagram'da olduğu gibi filtre ekleyebileceğiniz bir servisi devreye soktu. Ve Instagram'da buna tepki olarak artık Instagram'da yayınladığınız fotoğrafları Twitter'daki ön izlemesini kaldırdı.
Evet zaten özür dilerim Facebook tarafından satın almıştı Instagram.
Evet ama buradaki tepki aslında Twitter'ın da böyle bir servise başlamasıyla oldu. Instagram yöneticisinin burada çok enteresan bir açıklaması var. Diyor ki olay filtreler olsaydı diyor piyasada bir sürü filtreleme yapan, değişik efektler uygulayan program mevcut. Instagram'ı Instagram yapan, fotoğraf konusunda fotoğraf çekmeyi seven birçok insanı bir araya getirmiş sosyal bir platform olmasıdır. Twitter 140 karakterli mini bir bloktur. Blok olarak yoluna devam etsin. Yani resim servisi bize bir tehdit değil.
Herkes
Twitter'da bir kazanç değil. Herkes işine baksın demiş. Bence doğru söylemiş.
Bence de doğru söylemiş.
Yani Twitter'da fotoğraf çektikten sonra açıkçası bu yeni açılan menü benim hiç hoşuma gitmedi. Zaten fotoğraf efekti yapmak istesem ben de Instagram kullanırdım.
Hani bir de şey var artık, bütün çektiğiniz fotoğrafları da direkt olarak bu ekrana düşüyorsunuz. Evet. Hani anlık olarak diyelim ki bir fuara gittiğinde veya bir şeyi belirtmek istediğinde direkt olarak filtreleri bir daha aslında ekstra bir zaman kaybı.
Evet, pek hoş olmamış bence. Çünkü okey dedikten sonra bu ekrana düşüyorsun. Evet. Hadi bu ekrandan sonra hemen okeyleyebilsen neyse de.
Ya şey, imkanı yok mu mesela ayarlar kısmından bu seçeneği geçmek kısmından?
Henüz yok. Onu belki ileride eklerler. Çünkü ben kullanıcılar tarafından pek de olumlu karşılayacağını zannetmiyorum. Etrafımda takip ettiğim arkadaşlardan bir tanesi bile efektli fotoğraf paylaşmadı yani. Durum öyle şu anda. Bir diğer haber de Android kullanıcılarını sevindirecek. Facebook Android cep telefonlarında bir tuhaf çalışıyordu. Çünkü HTML5 tabanlı bir yazılım koduna sahipti. HTML5 tabanlı yazılımlar tamam, yazması çok daha kolay, hızlı bir şekilde geliştirebiliyorsunuz. Fakat platformun asıl kaynaklarına erişemedikleri için, tam olarak kullanamadıkları için gerçek natif olarak isimlendirdiğimiz ve firmanın yayınladığı developer kitlerle geliştirilen programlara göre daha yavaş çalışıyorlar. Ve daha öncesinde de aslında
Facebook bunlardan birisi.
Evet, Facebook bununla ilgili açıklama yapmıştı ve demişlerdi ki biz natif kod kullanmadığımız için pişmanız. HTML5 kullanmak tam bir hataydı. Bu hatamızı en yakın zamanda düzelteceğiz demişlerdi. Bugünden itibaren düzelttiler. Artık Android kullanıcıları da natif yazılmış, yani Android geliştirme kitleriyle yazılmış bir Facebook marketten indirip kurabilirler. Ya da eski Facebook varsa güncelleyebilirler. Artık Facebook'umuz 3G üstünden, 4G üstünden daha iyi. Çok hızlı bir şekilde çalışabiliyor. 4G diyorum da Türkiye'de tabii kullanılmıyor. Hemen biz de ekranda bir denemesini yaptık. Burada Wi-Fi'yi kapattık. 3G üstünden deniyoruz. Ve oldukça hızlı çalıştığında.
En azından bir stabilitesi
evet,
var yani.
Evet, stabilitesini söyleyebiliriz. Bütün Android kullanıcılarına, camiasına %72'ye kutlu olsun diyorum. Hani yani, başta bir belirtmiştik ya %72
olmuş. Hemen herkes de artık Facebook kullandığına göre bence Android için oldukça evet, önemli bir gelişme oldu. Oyun dünyasının kısa kısa haberleri ise Tomb Raider videosuyla açalım. Daha önceki programlarda bildiğiniz gibi Tomb Raider hakkında gerçekten çok uzun konuştuk ki bölüm sonu canavar.com'da da oyunun video ön incelemesine ulaşabilirsiniz. Videoda ilk dikkat çeken nokta daha önce hiç gözükmeyen bazı sahnelerin yer alması. Mesela radyo kulesinin tepesine çıktığınızda gerçekten adanın manzarasının aslında ne kadar güzel olduğunu görüyorsunuz ki mesela adada yukarı doğru çıktıkça karlı mekanlar sizi bekliyor. Hani aşağıda fırtına, yeşillik olsa da yukarılara doğru rakımın yükseldiği yerlerde
fırtına bitiyor bu sefer de kar başlandı.
Battlefield haritası var böyle bir tane.
Bak hani Tomb Raider için gerçekten 2013'ün en iyi oyunlarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Hani burada Crysis 3 hakkına da dönelim. Çünkü burada da yapımcının açıklaması var. Uncharted'dan daha iyiyiz diye bir açıklama yapmış.
Oo, bu da bize samimi, bu tür açıklama.
Bu da bize samimi gelmedi açıkçası.
O da bayağı bir şey tartışma konusu olmuştu zaten ama.
Hani zaten şeyi de söylemek lazım.
İki oyun alakasız aslında.
Hani aslında Uncharted'ın yola çıkış şeyi Tomb Raider'dan esinlenerek ortaya çıktı. Hani bir kaşif işte yola çıkıyor.
Tomb Raider'ın yokluğunda
fakat
da.
Tomb Raider'ın da yeni oyunun Uncharted'dan esinlenmesi. Hani aslında oyun dünyasının ne kadar çok farklılaştığını da bizlere gösteriyor. Bir diğer kısa kısa haberimiz ise arkadaşlar, programın başında da bahsettik. VGA ödülleri sahiplerini buldu. Yılın en iyi oyunu ödülünü Walking Dead aldı. Aslında biraz da şaşırtıcı bir yön oldu. Çünkü bu tür oyuncu evet beklemiyordu. Hani bu türde bir oyunun yılın oyunu ödülü alması gerçekten
yani,
önemli.
Şöyle bir şey, eskiden çok rağbet gören bir türdü aslında point and click türü. Evet. Aslında Telltale Games'i de burada tebrik etmek lazım çünkü bu türü tekrar ayağa kaldırdı ve şunu da ortaya koydu. Oyunlar hikayesiyle de ön plana çıkabilen, zaten dramıyla hani, da kalitesini belli edebilen oyunlar olabilir.
Şeyi de söyleyelim, hani çok kaliteli olduğunu söyleyelim. Gerçekten çok farklı, naif bir yapısı var. Hani
seçimlerimiz,
dizinin havasını, çizgi romanın havasını gerçekten çok iyi bir şekilde aktarmışlar ki Telltale'da zaten bu konuda ödül aldı yılın en iyi firması diye.
Aslında orada işte film oyunu olarak ya da bir dizi oyunu olarak derdi en başarılı evet, yapım. En daha başarılı. Da iyisi üstüne
başarılı
gelmez.
Başarılı bir uyarlama
çünkü
diyebiliriz.
Genelde bu tip uyarlamaların hepsi berbat çöp oluyorlar. O isimden yararlanarak
satmayı Batman vardı
yapmış.
Böyle bir başarılı bir uyarlama.
Evet, hani çizgi romanı uyarlaması. Ama o da filmden değildi.
Evet yani o da çizgi romanı uyarlaması.
Hani baktığımızda gerçekten Telltale'de hakkını vermiş bu oyunun. Bu arada şey de söyleyelim, bizim de yılın oyunları oylamamız devam ediyor arkadaşlar. Direkt olarak sene sonunda yayınlayacağımız videolarla bu ödüllere de sahiplerini vereceğiz.
Call of Duty 1.
Evet. Muhtemelen tepelerde olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer haberimiz ise aslında uzun zamandır dedikodusu vardı. Hitman HD Trilogy duyuruldu arkadaşlar. Paketin içerisine baktığımızda Hitman 2 Silent Assassin, Hitman Contracts ve Hitman Blood Money'in olduğunu görüyoruz. Hani hazır yeni oyunda çıkmışken eski serileri oynamayan oyuncular için gayet güzel bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer haberimiz God of War Ascension'ın beta tarihleri belli oldu. Daha önceki programlarımızda zaten betasının yapılacağını söylemiştik. PlayStation Plus üyelerine özel olarak çıkacak olan bu beta 8 Ocak'ta Avrupa, Amerika'da, 9 Ocak'ta ise Avrupa'daki oyuncularla buluşacak. Hani oyunun multiplayer modlarını merak eden PS Plus üyeleri için gayet güzel bir fırsat. Diğer haberimize baktığımızda ise Rockstar'la alakalı arkadaşlar. Hani GTA 5 zaten büyük bir merakla bekleniyor. Fakat Rockstar firmasının da aslında gelecek nesil için şimdiden adımlar atmaya başladığını görüyoruz. Gelecek nesil için geliştireceği bir grafik motoru için eleman alımlarına başlanmış. Hani bu konuda da oldukça sevindirici. Muhtemelen GTA 6
uçuk grafiklerde o. Zaten şu anki grafikleri çok iyi yani. Önemli bir konu.
Evet, bu açık haberle birlikte bizim kısa kısalarımız da bitti.
Bu videomuzu oyun severlere çok fazla tavsiye etmiyorum. Çünkü 2012 yılında ölen bütün süper kahramanları gösteriyor. Hangi oyunda kim öldüyse.
Ben de kesinlikle tavsiye etmiyorum. Hatta sözünü kestim. Ben büyük bir spoiler yedim açıkçası.
Bazı önemli oyunların da sonlarını direkt görebiliyorsunuz. Bana ne kardeşim, ben bir bakayım kimler ölmüş. 2012'de kimler eksilmiş
diyorsanız. Zaten vaktim yok bunları oynamaya.
Zaten vaktim yok oyun bitirmeye diyorsanız bir bakın. Güzel bir derleme olmuş. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın. This song. Dance with me, Jackie.